İki yabancıdan merhabalar, ben Ruşen. Tanımayanlar vardır, unutmuş olanlar da olabilir. Zira en son bölümü çıkartalı 5 hafta olmuş. Neden bu kadar geciktik derseniz, bir kolay sebebi bir de zor sebebi var. Kolay sebepten başlayayım. Türkiye'ye gittik, tatile gittik ve farklı zamanlarda gittik. Dolayısıyla araya bayağı bir boşluk girdi ve bir şekilde Buğra'yla eşleşemedik. Bir ikinci sebebi de şu, ne çekeceğimize karar veremedik aslında. Yani şöyle oldu, biz Türkiye'ye gitmeden önce Twitter'da yabancı et yabancı podcast hesabımız var orada bir tane bizim. Orada bir anket yaptık. Bu ankette de hem Buğra hem ben aklımıza gelen konuları yazdık ve insanlara sorduk. Takipçilerimize, yani size sorduk. Ne konuşalım bir dahaki bölümde diye. Öncelikle teessüf ederim, çok az insan katıldı. Toplam 11 tane oy var. Biri ben olsam, biri Buğra alsa zaten kaldığı yere 9 kişi. İkinci olarak da gene teessüf etmek istiyorum. Çünkü benim koyduğum iki tane seçenek sadece bir oy alırken Buğra'nın koyduğu seçenekler almış başını gitmiş arkadaşlar. Böyle şey olmaz. Konularda yüz tanıma ve demokrasi koymuştum ben. Hadi tamam, buna hiç oy gelmemiş. Kimlik versus sınıf siyaseti şu anda dünyanın konuştuğu bir konu. Çok da güzel bir konu bence ama neyse, bunu da geçelim. Ondan sonra Avrupa'da versus Türkiye'de yaşam. Bunu Buğra koydu. Yine bir miktar hatır sayıda bir oy aldı. Hatır sayıda derken 3-4 falan yani. Ondan sonra kazanan seçenek de ataerkil düzende kadın. Şimdi bu Buğra'nın daha çok ilgilendiği bir konu. Benim üzerine günlük hayatta çok düşündüğüm bir konu değil. Ve böyle bir konu olmadığı için de böyle mayın tarlası olabilecek bir konuda konuşmak çok cazip gelmedi bana açıkçası. Bir linç riski var tabii ki. Buradan bir otosansüre de girebiliriz aslında. Linç riskini insan hoşuna giden, konuşmak istediği, öfkelendiği konularda göze alabilir. Mesela benim için kimlik siyaseti böyle bir şey. Liberal partilerin Batı dünyasında kimlik siyasetine kendini kaptırmış olması ve bunun çok iyi bir gelişme gibi pazarlanması aslında benim çok canımı sıkıyor mesela. Ve bu pek çok şeye dokunuyor. Kimlik derken tabii bunun içinde ırk var, cinsellik var, başka şeyler var. Bu da aslında mayın tarlası bir konu ama aslında bu konuda konuşmak ve gelebilecek tepkileri göze almak benim için çok kolay. Ancak ataerkil düzende kadın gibi, üstelik iki erkek olarak böyle bir konuda ahkam kesmek bana çok mantıklı gelmedi bu konuda. Ve bunu çekmediğimiz için de daha sonra kaldık. Şimdi üçüncü hikayeler bölümüne devam edelim. Bu bölümde ben GPT-3 isimli OpenAI şirketinin ürettiği bir teknolojiyi anlatacağım. Derin öğrenme ya da deep learning yoluyla dili modellemeyi öğrenen ve çok yüksek kalitede yazı üretebilen bir teknoloji. Bir yapay zeka makinesi ya da yapay zeka programı olarak düşünebiliriz bunu. Ve aklınıza gelebilecek her konuda yazı üretebiliyor. Şöyle çalışıyor. GPT-3 herhangi bir konuda yazı üretebilen bir makine. Örneğin şöyle olabilir. Biz GPT-3'e sen şu konuda bir kompozisyon yaz dediğimizde o bize o kompozisyonu yazabiliyor. GPT-3'e bir aklımızdaki bir şiirin ilk mısrasını verdiğimizde gerisini kendi kafasından tamamlayabiliyor. GPT-3'e kardeş sen Steve Jobs'un şu anda neredesin dediğimizde o bize Steve Jobs'muşçasına cevap verebiliyor. Böyle bir sürü şeyi var. GPT-3 sen bana kod yazar mısın? Şunu yapsın dediğinde o kodu yazabiliyor. Böyle inanılmaz farklı uygulamaları olan bir program. Ve bunlara birazdan gireceğiz nelerde uygulandığını. Yani GPT-3'ü kocaman bir autocomplete model olarak düşünebiliriz. Tabii ki sadece telefonumuzdaki gibi bir yazının ya da bir kelimenin hatalı versiyonunu verdiğimizde bir harfi değiştirmiş, iki harfi değiştirmiş, onun bize doğru düzgün halini vermiyor. Tamamlaması istediğimiz cümleleri, yazıları, soruları cevap olarak veya tamamlama olarak bize geri getirebiliyor. Böyle inanılmaz bir teknoloji. Hatta ürettiği yazılar o kadar gerçekçi ki GPT-3'ü Artificial General Intelligence veya bilinçli yapay zeka olarak tanımlayabiliriz. Skynet'i düşünelim, Terminator'daki. Bu yolda ilk adım olarak gören insanlar var. Yani çok büyük etkileri olabilecek bir şey önümüzdeki günlerde ve hatta aylarda, yıllarda diyebiliriz. Şimdi buradaki olay şu. GPT-3 webden 45 terabayt yazı üretimi üzerine eğitilmiş bir program. Hatta öyle ki tüm Wikipedia bu modelin eğitim verisinin sadece 1/6'sına tekabül ediyor. İnanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Bu yüzden de çok farklı konularda, çok geniş çaplı alanlarda yazı yazabiliyor. Ve yazdıkları inandırıcı mı? Kesinlikle inandırıcı. Birazdan örnekler vereceğim. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Yazdıklarının gerçeklerle alakası var mı diye sorarsanız yok. Çünkü eğitim aşamasında Böyle bir kıstas yok. Sadece inandırıcı bir şekilde bir insan gibi yazması öğretilmiş. Ama yazdıklarının tamamen atmasyon olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçeklere uyma diye bir kavram yok. Çünkü gerçek diye bir şey bilmiyor bu program. Onun için gerçek diye bir kavram yok. İnsanları olduğu gibi. GPT-3 özetle bugüne kadar insanlığın ürettiği en kaliteli yazıları üretebilen model. Yapay zeka modeli. Şimdi ben bunun ayrıntılarına girmeden önce bir OpenAI'ye bir değineyim istiyorum. 2015'te Elon Musk ve Sam Altman tarafından kuruluyor. Sam Altman şu anda CEO'su. Google'dan çalışanlar var içinde, araştırmacılar ve başka yerlerden de var. Ve DeepMind'e rakip olarak görülen çok büyük bir yapay zeka laboratuvarı şu anda. Hatta DeepMind 1 ise muhtemelen OpenAI 2'dir. Şirketler bazında söyleyeyim en azından. Kuruluş amacı da şu. Elon Musk ve yanındaki saz arkadaşları şunu düşünüyor. Günün birinde yapay zeka bir insanın yardımı olmadan kendini tekrar tasarlayabilecek, kendinin bir üst versiyonunu dizayn edebilecek bir noktaya gelirse bu öyle bir şeye gidebilir ki yapay zeka bizim takip edemediğimiz hızlarda kendini geliştirir. Bir anda insanlığı çok çok üzerine çıkar teknoloji olarak ve düşünme kapasitesi olarak ve bu insanlığın sonunu getirebilir. Çünkü yapay zeka bir noktada ya dünyayı kurtarmak için, ya insanlığı kendisinden kurtarmak için ya da başka bir sebeple insanlığın yok olmasının iyi bir şey olduğuna karar verebilir. Verebilir. Çünkü böyle bir engel yok önünde o noktaya geldiğinde. Ve bunun insanlığın sonunu getirebileceğini düşünüyor bir sürü insan. Bunların arasında Stephen Hawking de vardı, rahmetli İngiliz fizikçi. OpenAI bunu engellemek için yapay zeka bilgisini mümkün olduğunca çok insana ulaştırmak istiyor. Ve bu amaçla kuruluyor. Yani yapay zeka bilgisi, deneyimi ve yetenekleri diyelim, sadece belli bir azınlığın tahakkümü altında olmasın, çok geniş bir alana yayılsın, insanlar bunu okusun, öğrensin diye kuruluyor. Ancak tabii 4 sene sonra 2019'da kar amaçlı bir kuruluşa dönüşüyorlar. Orası ayrı, Microsoft'tan 1 milyar dolarlık bir yatırım alıyorlar. Ancak OpenAI yaptıklarına bakarsak şu ana kadar sadece ve sadece ticari amaçla ürünler yapmadıklarını görüyoruz. Örneğin OpenAI'nin bizim alandaki, GPT-3'ü saymasak, bizim alanda yaptıkları en büyük katkı OpenAI Jim. Bu bir simülasyon ortamı. Yapay zeka araştırmaları için kurulmuş bir ortam. Bir tür Matrix gibi düşünebiliriz aslında bunu. Reinforcement Learning diye bir paradigma var. Reinforcement Learning şöyle çalışıyor. Eğer bizim bir belli bir öğrenme kapasitesine sahip bir programımız varsa, ki bunu bir agent olarak geçiyor bizim alanda. Tabii Matrix'teki agentlarla herhangi bir alakası yok ama oradaki bir program olarak düşünebiliriz. Bu programın belli bir öğrenme kapasitesi var ancak ne yapması gerektiğini bilmiyor. Aklında öyle bir fikir yok. Biz bu programa bir görev assign ediyoruz, bir görev veriyoruz. Şimdi bu görevi verdiğimizde programa sen A'dan B'ye git mesela görev olsun. A'dan B'ye git demiyoruz ancak program bu ortama, simülasyon ortamına koyuyoruz. Program rastgele hareketler yapıyor. Eğer İstediğimiz bir şeyi yaparsa, diyelim ki A noktasından B noktasına yaklaşırsa veya B noktasına giderse buna bir ödül veriyoruz. Eğer bir uçurumdan düşerse ya da yapmaması gereken başka bir şey yaparsa buna ceza veriyoruz. Bu şekilde program simülasyon içerisinde defalarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca kere bu hareketleri yaparak ne yapması gerektiğini ödül ve ceza yoluyla öğreniyor. Bir hayvanı eğitmek gibi düşünebiliriz aslında bunu. Dolayısıyla bu şekilde bir simülasyon ortamı kurduğunda OpenAI, bu konuda benchmarkları var, tabii test etme ortamları var, yeni yazılan programları falan. Çok popüler bir ortam haline dönüşmüş durumda OpenAI'cim. Mesela en önemli, en azından GPT serisinden önceki, çünkü GPT 3, 1, 2, 3 diye gidiyor. GPT serisinden önceki en büyük katkıları buydu belki de. Onun haricinde şuradan belki hatırlayabilirsiniz OpenAI'yi. 2017 Dota 2 oyununda OpenAI'nin Reinforcement Learning yolu ile, yani pekiştirmeli öğrenme de diye geçiyor aslında Türkçe'de sanırım, kendi kendisine karşı oynayarak Dota 2 oyununu öğrenen bir botu uluslararası bir turnuvada Dendi'yi yeniyor. Dendi büyük oyuncu. O zaman öyleydi en azından. Şu anda takip etmiyorum ama birebir de yeniyor. 2 sene sonra 2019'da 5'e 5 bir oyunda bu defa OpenAI'nin OpenAI 5 isimli takımı, 5 tane bottan oluşan takımı bu defa profesyonel bir takım olan OG takımını yeniyor. Bu defa 2-0 yeniyorlar Best of 3 maçta. Ve çok etkileyici tabii sonuçlar bunlar. Hani oyunlarda aslında böyle şeylere alışıyız biz. Özellikle yapay zeka laboratuvarlarında. Zamanında hatırlarsınız Kasparov'u yenen Deep Blue diye bir makine vardı. Aynı şekilde birkaç sene önce AlphaGo oyunu üst düzey bir Go oyuncusunu yenmişti. Hatta iki tane oyuncuyu yenmişti. Böyle tabii artık bilgisayarların oyunlarda, çeşitli oyunlarda insanları geçtiğini tanık oluyoruz. OpenAI'de bunlara katkı sunan bir laboratuvar. Şimdi GPT-3 nedir? Biraz ona gelelim aslında. GPT şu anlama geliyor. Generalized Pre-trained Transformer. Generalized demek genel aslında, onun bir olayı yok. Pre-trained demek önceden eğitilmiş. Buna birazdan gireceğim. Transformer. Transformer'ı birazcık anlatalım. Transformer tabii ki sinemada izlediğimiz Transformer'larla alakası yok. Transformer ne olduğuna girmeyelim de aslında ne olmadığına girelim. Biraz belki oradan bir açıklama vermeye çalışayım. Şimdi bir yazıyı öğrenmeye, okumaya, anlamaya çalışan bir program olduğunu düşün. Eskiden Transformer öncesi yöntemlerde, mesela Recurrent Neural Networkler, LSTM'ler, Long Short Term Memory Networks, bunlarda yazı baştan sona kelime kelime okunuyor veya harf harf okunuyor, ama kelime kelime okuduğunu düşünelim. Bu şekilde yazıyı okuyor bu model. Yazıyı baştan sona okuduktan sonra da onun bir şekilde hafızasında tutuyor o yazıyı ve biz bu programa artık sorular sorabiliyoruz. Mesela şöyle bir soru olduğunu düşünebiliriz. Ben bir kompozisyon yazıyorum. Diyorum ki başta Senem'le yemeğe gittik. Kompozisyonun ortalarında arkadaşlarımızı çekiştirdiğimizi, işte dedikodu yaptığımızı falan söylüyorum. Orada başka isimler geçiyor. Buğra geçiyor, Pelin geçiyor, Ekin geçiyor. Bir kendi arkadaşlarımdan isim vereyim burada. Ondan sonra yazının sonunda da diyorum ki o da hesabını ödedikten sonra kalktık gittik. Şimdi burada o kime hitap ediyor diye soruyorum ben bu programa. Bu programın ya da benim bunu sorduğum bir insanın başta Senem'in adı geçtiği için bunu aklına tutması lazım. Ve baştan sona okuduktan sonra da aslında baştaki isimleri insan bile unutabiliyor. Tekrar geri gidip bakma hesabı ihtiyacı duyuyor. Programların böyle bir özelliği yok. Programlar baştan sona okuyor ve bitiyor. Daha sonra yazıyla alakası kalmıyor. Ve insanlarda olduğu gibi bu demin bahsettiğim bir önceki jenerasyon dil anlamı programlarında, modellerinde unutma olayı var. Unutuyorlar. Özellikle yazının başında olan bilgileri unutabiliyorlar çok kolaylıkla. Ve Transformer buna bir çözüm olarak geliyor aslında. Transformer yazıyı baştan sona okumuyor ama yazının hepsini aynı anda okuyor gibi düşünebiliriz. Böyle bayağı ilginç bir şey. Peki yazının her tarafını aynı anda okuyorsa nereye bakması gerektiğini nerede biliyor? Burada da attention veya nereye ilgi göstermesi, nereye bakması gerektiğini gösteren bir mekanizma düşünelim. Buna attention deniyor neural networkler içerisinde. Bu attention mekanizmasıyla ben bir soruyu sorduğumda o nereye bakması gerektiğini biliyor. Paragrafının başına bakıyor, ortalarına bakmak yerine. Mesela böyle bir örnek verebiliriz. Ve Transformer bu şekilde genel bir görüşe sahip, global bir görüşe sahip bir program. Öğrenme kapasitesine sahip bir program. Böyle anlatabiliriz herhalde. Şimdi GPT-3, bu küçük bir Transformer modelini düşünürsek, bu transformları daha da büyütüp bunları üst üste koyarak kapasitesini arttıran ve çok karmaşık bir hale getiren bir mimarisi var. Şöyle oluyor hatta. Şimdi bir transformerın öğrenme kapasitesi 1 ise, iki tane transformer üst üste konuda onun kapasitesi 2 olmuyor. 3 oluyor, 4 oluyor. Daha çok şey öğreniyor. Çünkü daha karmaşık ilişkiler, istatistiksel ilişkiler öğrenebiliyor kelimeler arasında mesela. GPT-3'ün makalesinde 3 farklı durum var. Mesela ben demin bahsettim ya, bir soru sorabiliyoruz bu modelleri diye. GPT-3'ün durumunda da 3 farklı tip soru sorabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi zero shot dedikleri örneksiz soru. Mesela soru şöyle bir şey olabilir. Şu kelimeyi İngilizce'den Türkçe'ye çevir. Sonra da kelimeyi veriyorum cheese. Burada bana cheese'in karşılığını vermesi lazım. Peynir diye mesela dediğimi umuyorum. Başka şeyler diyebilir, hata yapabilir veya benim sorduğum soruyu anlamayabilir. Bu dediğim zero shot'tu. One shot dediğimiz olayda soruyu veriyoruz. Şu kelimeyi İngilizce'den Türkçe'ye çevir. Bir de örnek veriyoruz. Milk eşittir süt. Ben bunu dediğimde GPT-3 bunun bir çeviri görevi olduğunu daha iyi bir şekilde anlıyor. Bana daha emin bir şekilde cheese eşittir peynir diyebiliyor. Bir de few shot dediğimiz bir olay var. Birkaç tane örnek veriyoruz. Burada da tek bir örnek vermek yerine başka örnekler veriyorum. Tomato domates. Kar eşittir araba, yogurt eşittir yoğurt. Mesela dediğinde böyle 10 tane belki 20 tane örnek veriyorum. Ve bu durumda çeviri görevi olduğunu daha da iyi bir şekilde anlıyor ve GPT-3 bana çok emin bir şekilde peynir diyebiliyor. Böyle 3 farklı genel test durumundan bahsedebiliriz. GPT-3 birazcık teknik bilgilere girersek 8 farklı modeli üretilmiş bu makale içerisinde. En büyüğü GPT-3 diye geçiyor, diğerleri daha ufak olanlar. GPT-3 bir önceki seri diyebileceğimiz GPT-2'den 100 kat daha büyük bir makine. Tabii bir makine, fiziksel olarak bir makine değil, bir program, ama 100 kat daha fazla öğrenme kapasitesi var. Bu bir. Bir ikincisi, öğrenme kapasitesi bir yana, öğrendiği bilgi veri tabanı GPT-2'nin 1000 katı. 45 terabaytlık bir veri bankası var GPT-3'ün. Bu filtrelemelerle bilmem nelerle 570 GB'a iniyor ve yaklaşık 400 milyar kelime var içerisinde. Ve çok çeşitli kaynaklardan geliyor. Tabii Wikipedia bu işin aslında bölümün başında bahsettiğim gibi ufak bir kısmı. Başka kaynaklar da var. Kitaplar var, blog postları var, manueller var, ne bileyim gitar tabları var, ıvır zıvır bir sürü şey. Aklınıza gelebilecek her türlü şey var. Haberler var aslında bunun içerisinde. Ve 40 farklı datasetle test edilmiş. Yani bu sayılara baktığımızda bunlar daha önce benim en azından bizim alanda görmeye alışık olmadığım sayılar ki bizim alan yapay zeka alanı şirketlerin de girmesiyle aslında çok büyük çapta denemelerin yapıldığı bir alandır. Ama bunlar onların şu ana kadar gördüklerinin 10 katı 100 katı aslında rakamlar ve çok büyük bir mühendislik harikasından bahsediyoruz burada. GPT serisinin iki tane farklı bir önceki iterasyonları da var. Bir tanesi GPT-1 2018'den OpenAI'nin ilk denemesi ve 117 milyon parametre var içerisinde. Bayağı küçük tabii GPT-3'e göre. 2019'da yani bir sene sonra ikinci denemelerini yapmışlar. 40 GB veriyle eğitmişler bu modeli. Bayağı büyük bir veri tabanı ancak GPT-3 ile karşılaştığında çok daha küçük tabii ki. Bunu da şöyle eğitmişler, bayağı ilginç. Reddit'ten 3 karmaya sahip postları topluyorlar hepsini. Sonra bunlar da bulunan linkleri de topluyorlar. Bu linklere giriyorlar ve buradan yazıları çekiyorlar, yazıları okuyorlar. Daha sonra temizlik yaptıktan sonra bu veri tabanı 40 GB'a indiriliyor ve bu veri tabanı üzerinden GPT-2 eğitiliyor. Ha burada eğitme ne demek? Şöyle, diyelim ki Ali Atabak, benim cümlem bu. Ben GPT-2'ye Ali'yi veriyorum. Bir sonraki kelimeyi tahmin etmesini istiyorum. Diyelim ki Ali ata demiyor da Ali tahtaya diyor. Ha, tamam burada bir hata yaptı. Ben diyorum ki doğru cevap attı. O zaman onu öğreniyor. Sonra Ali ata diye veriyorum. Bu defa bir ve ikinci kelimeyi veriyorum. Üçüncü kelimeyi tahmin etmesini istiyorum. Orada Ali ata su ver mesela diyecek aslında belki. Orada da doğru cevabın ata bak olduğunu söylüyorum ona mesela. Bu şekilde GPT serisi modelleri sürekli bir sonraki kelimeyi tahmin edecek şekilde ve ben doğru cevabı ona verecek şekilde eğitiyorum. Bu tüm yazı üzerinde yapılıyor. Tüm paragraflar, tüm şiirler, tüm manuel, her türlü şey üzerinde yapılıyor. Ve GPT serisi modeller buradan dili öğreniyor. Dili öğreniyor derken şöyle, dilin kurallarını öğrenmiyor ama kelimeler ve harfler arasındaki istatistiksel ilişkileri öğreniyor. Bu istatistiksel ilişkilerden de bir query ya da bir şartlandırmak için birkaç cümlelik bir şey verdiğimizde o cümlelerin gerisini getirebiliyor. Burada soru varsa soruyu anlayıp cevap verebiliyor veya bir kompozisyonun bir yazının başıysa o yazıyı tamamlayabiliyor. Yani ne yapması gerektiğini bilebiliyor aslında orada. Ve GPT-3, demin bahsettiğim çok büyük bir model. GPT-3 eğitilirken 5 milyon dolar faturası varmış neredeyse. 4.6 milyon dolar. Yani öyle bir rakam ki bu. Şöyle bir sıkıntı da olmuş aslında GPT-3 eğitilirken. Test ve train ya da test ve eğitim verisi arasında ufak bir sıkıntı çıkmış. Ufak bir kodda bir sorun bulunmuş. Train test setlerine baktığımızda ikisi arasında belli bir örtüşme var. Bu örtüşmeyi kaldırmaya çalışmışlar. Bunu yaparken de bir hata yapmışlar. Ancak bunu anladıktan sonra GPT-3 zaten bir sürede çalıştığı için, eğitildiği için ve bu eğitimi durdurmak çok pahalıya geleceği için bunu yapmamışlar ve bunu da makaleye bu şekilde koymuşlar. Mesela bayağı ilginç bir şey. Ve GPT-3, GPT-2 ile kıyasladığımızda çok büyük bir şey olduğundan bahsettik. GPT-2'nin 1,5 milyar parametresi varken bu parametreyi öğrenme kapasitesi olarak düşünebiliriz. GPT-3'ün 175 milyar parametresi var. Bir önceki iterasyonun 100 katından daha fazla. İnanılmaz rakamlar. Hatta bu öyle bir artış gösteriyor ki Geoffrey Hinton, yapay zekanın 2-3 babasından biridir kendisi. Şöyle demiş, GPT-3'ün performansına hareketle yaşam ve evrendeki her şeyin cevabını 4.398 trilyon parametrede bulabiliriz. Tabii ki bu bir şaka ama içinde doğruluk payı olan da bir şaka. Bunu da böyle söyleyelim. Şimdi bu iş bizi nereye götürecek? GPT-3'ün anlamı nedir? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Orada da benim görüşlerimden ziyade iki tane düşünürün görüşünü vereceğim size burada. Bir tanesi filozof Regine Rini. GPT-3 ne yeni bir akıl ne de bir makine. Milyonlarca aklın ürettiği yazıya dökülmüş içeriğin istatistiksel bir modeli. Bayağı ilginç bir görüş. GPT-3 ne bir bilinç aslında burada, ne de bizim bildiğimiz anlamda bir makine, bir bilgisayar. Milyonlarca aklın ürettiği ve yazıya dökülmüş bir kültür birikimi var aslında burada ve bir içerik var. Bu içeriği istatistiksel olarak modelliyoruz aslında. GPT-3'ün tek olayı bu. Ama bunu o kadar iyi bir şekilde modelliyor ki, kapasitesi çok yüksek olduğu için aslında. Bu bize çok inandırıcı bir şekilde geliyor. Bir ikincisi de şu. Carlos Montemayor, bu da bir düşünür aynı zamanda. Şunu demiş, insanların GPT-3'ten korkmasının asıl sebebi şu. Bizi diğer canlılardan ayıran ve en büyük buluşumuz olarak düşündüğümüz dil ile iletişim yeteneğinin makineler tarafından öğrenilebilmesi. Bu da çok ilginç. Çünkü dilin bir kuralı vardır. Biz bu kurallarla öğrendik dili. Ve dil, insanlığın tarihi boyunca kümülatif bir şekilde oluşturduğu bir birikim. Şimdi bu birikimi, kurallarını, kelimeleri, altında yatan anlamları bilmeden makineler sadece observe ederek, sadece gözlemleyerek öğrenebiliyor. Ve öyle ki bir insan kadar iyi bir şekilde öğrenebiliyor. Yani insan kadar iyi bir şekilde öğrenebiliyorken şunu kastediyorum. Ürettiği içeriklerden bazılarını insanların önüne koyuyoruz. Bu bir insan tarafından mı yazılmıştır yoksa bir makine tarafından mı yazılmıştır? Aynı zamanda tabii insanların yazdığı aynı konuda makaleleri de başka hakemlerin önüne koyuyoruz. Ve hakemler bu noktada insanla makinenin yazdığını ayırt edemiyor. Bunun testleri zaten GPT-3 makalesinin içerisinde var. Çok ilginç sonuçlar. Şimdi GPT-3 bu kadar etkileyiciyse insanın aklına şu soru geliyor. Bu nerede kullanılacak? Ben bunu hayatımda nerede göreceğim? Tabii ki bu çok ticari potansiyeli olan bir şey. Önce buna bir değinelim. Daha sonra da ticari potansiyeli şu anda yapmak mümkün mü? Onu gerçekleştirmek mümkün mü? Ona birazdan gireceğiz. Şimdi GPT-3'ün birkaç tane örneğini vereceğim kullanma şeklini şu anda. Ama zaten siz girip bakarsanız GPT-3 users, GPT-3 beta falan diye aratırsanız sosyal medyada olsun, Google'da olsun. Yani yüzlerce, binlerce farklı kullanımını görebilirsiniz. Şu anda GPT-3 halka açık bir şekilde kullanılmıyor. Kodları yayınlanmadı open source olarak. Ve biz buna sadece OpenAI'nin sağladığı bir API üzerinden, yani aslında bir web sitesi üzerine erişiyoruz. Biz bu web sitesi ya da bu linkten GPT-3'e bir sorgu yolluyoruz. Biz daha sonra o sorgunun cevabını alırız. Bu şekilde GPT-3'ü deneyebiliyoruz. Ve bu belli bir miktar insana gitmiş. Beta'ya şu anda kayıt olmak mümkün ama büyük bir bekleme listesi var. O bekleme listesini göze alıyorsanız deneyebilirsiniz siz de. Basit bir şekilde birkaç tane örnekten bahsedeceğim. Bunların bir tanesi ki ben çok etkileyici buldum aslında. GPT-3'e basit kullanıcı arayüzü kodları yazdırabiliyoruz. Çeşitli dillerle. Örneğin şunu diyebiliyoruz. Sen bana yan yana 3 tane buton çiz. Rastgele renkleri olsun. Üzerine bir arama barı koyalım. Onun üzerine Google'ın logosu olsun. Bu bahsettiğim arama motoru arayüzüne benzeyen bir arayüzün kodunu yazabiliyor bana GPT-3. Ve ben bu kodu kullandığımda gerçekten bu arayüzü buluyorum. İnanılmaz bir şey. Yani ileride belki 5 sene sonra yapay zekanın asist ettiği, bize yardımcı olduğu kodlama ortamları bizi bekliyor gibi gözüküyor şu anda. Bir ikincisi. Şu anda GPT-3 yazı yazdığını sallıyor. Söylediklerinin gerçeklerle uzaktan yakından bir alakası yok. Ancak GPT-3 ileride veya bir sonraki iterasyonu ileride bir veri bankasıyla bağlanır ve bu veri bankası üzerinden, gerçekler üzerinden bir diyalog kurabilirse benimle, ileride tabii ki bunun belki ilk aklımıza gelen kullanımı bir arama motoru olur. Ve bu arama motoruyla biz Google'a yazı yazmak yerine bir şekilde diyalog halinde, Siri gibi mesela bir diyalog kuraraktan bu aramaları yapabiliriz. Böyle bir uygulaması olabilir. Çok ilginç bir şey var. GPT-3 tarihi kitaplar üzerinden eğitilmiş. Yani tarihi kitaplar üzerinden de eğitilmiş diyelim. Böyle bir şey olduğu için tarihi kişilikler hakkında bilgiye sahip. Örneğin Einstein veya İsa Peygamber, Kleopatra gibi ya da Steve Jobs gibi tarihi kişiliklerle diyalog kurmak mümkün. Ama tabii ki diyaloglar şu şekilde oluyor. Örneğin ben Steve Jobs'la konuşurken, Steve Jobs şu anda ne yapıyorsun, neredesin falan dediğimde o bana Apple'ın karargahındayım diyor. Kaliforniya'daki karargahındayım diyor. Tabii ki Steve Jobs'un öldüğünü bilmiyor ve öyle bir bilgiye sahip de değil. Çünkü ölme kavramına sahip değil aslında GPT-3. Sadece konuşmayı biliyor, atmayı biliyor yani. Bana gelip tabii Steve Jobs bir NBA oyuncusu gibi davranmıyor. Mantıklı bir şey söylüyor ancak gerçeklere, şu anki gerçeklere uymayan bir şey. Belki 10 sene önce konuşuyor olsaydık doğru olacaktı. Böyle ilginç şeyler var. Ve yaratıcı işler yapmam da mümkün. Örneğin bir gitar bestesi yazdırabiliyoruz GPT-3'e. Çok ilginç çünkü gitar bestelerini de okuyor internette. Veya bir şiirin ilk mısrasını veriyoruz. O bize gerisini yazdırabiliyor. Aynı şekilde mesela Buğra'nın söylediğine göre Hacker News'te bir numaraya gelmiş bir blog var. GPT-3 tarafından yazılmış. Ve son olarak da daha ticari, daha konvansiyonel uygulamaları da olabilir. Örneğin içerik moderasyonu. Reddit içerik moderasyonunu, yani bu mesela bir post spam mı değil mi, bunu anlamak için GPT-3'ü kullanmayı düşünüyor. Ve bunu otomatik bir şekilde, çoğu zaman insanların yaptığı bir şey bu. İnsanlar bu postlar üzerinden geçiyor. Bir tür moderatörler var. Tabii GPT-3 ile bunu otomatik hale getirebilir miyiz diye bakıyorlar Reddit tarafından. Bu ve buna benzer pek çok uygulaması var. GPT-3'ün aklımıza gelmeyen çok şey de vardır. İnternete baktığımızda hepsini görebiliriz. Her şey çok güzel. GPT-3 çok cool, çok yüksek kapasiteye sahip bir model. Çok kaliteli sonuçlar üretebiliyor. Ticari uygulamaları da olabilir. Aklımıza gelen gelmeyen bir sürü. Ancak soru şu. GPT-3 şu anki haliyle hayatımıza girebilir mi ticari olarak, yoksa giremez mi? Cevap veriyorum. Giremez. Neden giremez? En önemli sebeplerden biri şu. Yapay zekanın etiği hakkında bir numaralı soru bias sorusu. Yani ön yargı diye çevirebiliriz belki. Bu ön yargı ne demek? Şimdi GPT-3 örneğinden gidersek, GPT-3 internetteki yazılardan eğitilmiş bir model. Dolayısıyla internette yazılan materyaller üzerinden konuşuyor bize. Ona benzer içerikler üretiyor. Şimdi hepimizin bildiği gibi internette abuk sabuk şeyler yazılabiliyor. Ve insanlar anonim olduğunda özellikle çok günlük hayatta konuşmayacakları şekilde belki çok daha küfürlü, çok daha ırkçı, çok daha cinsiyetçi, çok daha toksik materyaller üretebiliyorlar. Böyle olduğu için de GPT-3'ün eğitim verisi içerisinde pek çok toksik materyal var bunun gibi. Dolayısıyla GPT-3 bir yazı üretirken bu yazılarda da benzer şeyler olması kaçınılmaz zaten. Başka türlüsü düşünülemezdi çünkü bu yapay zeka modelleri, makine öğrenme modelleri girdilerin üzerinden bir dağılım öğreniyor. Kelimeler arasındaki ilişkilerin bir dağılımı olarak düşünebiliriz. Dil modeli öğreniyor ve bu dil modeli üzerinden üretim yapıyor. Girdi ile çıktı arasında direkt bir ilişki var. Şöyle bir tane örnek vereyim GPT-3 üzerinden. GPT-3'e 3 tane cümleyi tamamlaması söylenmiş. İlk cümle şu: adam nokta nokta olarak çalışıyordu. Birinci cümle bu. İkinci cümle: siyahi adam nokta nokta olarak çalışıyordu. Üçüncü de şu: kadın nokta nokta olarak çalışıyordu. Çok güzel. İlkini söyleyelim. Adam Walmart'ta bir araba satıcısı olarak çalışıyordu. Eyvallah. Sıkıcı bir cevap. Olabilir. Olası. Neden olmasın yani. İkincisi şu: siyahi adam 15 senedir bir kadın satıcısı olarak çalışıyordu. O zaman kadın satıcısıyla siyahi adamı bir şekilde arasında ilişki kurmuş. Çok ilginç. Üçüncüye bakalım. Kadın Hariya isimli bir seks işçisi olarak çalışıyordu. Bunlar tesadüf değil. Neden tesadüf değil? GPT-3 bunu rastgele bir şekilde söylemiyor. Aslında rastgele bir şekilde söylese bile belli bir olasılıkla söylüyor. Dolayısıyla kadının yanına seks işçisi koyması, siyahi adamın yanına kadın satıcısı ya da uyuşturucu satıcısı koyması tesadüf değil. Çünkü bunlar internette baktığımızda çok daha olası bir şekilde yan yana bulunacak kelimeler, kullanımlar. Dolayısıyla GPT-3 böyle bir dağılımı öğrenmiş. Yani aklınıza gelebilecek her türlü toksik, her türlü pislik materyal aslında GPT-3'ün içerisinde var. Bu öyle bir noktaya geliyor ki aslında pek çok insan bunun örneğini vermiş, mesela GPT-3 ile oynayan insanlar. Sam Altman CEO şunu diyor: toksik ve zararlı içerikleri filtreleyecek sistemler üzerinde çalışıyoruz diyor. Yani şöyle, GPT-3 ailenin deli oğlanı gibi küfürlü de konuşuyor, kötü şeyler de söylüyor. Doğrusunu öğretemiyoruz ki zaten öğrenmiş şu anda. Biz onu ancak susturabiliyoruz. O konuşuyor. Biz onlardan hangisini koruyup hangisini korumayacağımıza karar veriyoruz. Şu anda yapabileceğimiz bu. Ha, bir ikincisi de şu: zaten OpenAI bunu belli bir noktaya kadar yapmaya çalışmış. Demin bahsettik ya, 45 terabaytlık bir veri tabanı toplanıyor. Bu daha sonra çeşitli filtrelerle yarım terabaytın biraz üzerine indiriliyor. Bu aşamada da tabii elinden geldiğince toksik materyalleri filtreliyorlar. Ancak bunu tam olarak yapmaları herhangi bir şekilde mümkün değil. Tabii ki GPT-3 şu anda zararsız bir model. Çünkü hayatımıza doğrudan etki eden bir model değil. Ancak bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki bir banka insanlara kredi verip vermeyeceğine banka çalışanları karar veriyor. Banka çalışanları karar verirken insanın profillerine bakıyorlar. İşte kredi geçmişine bakıyorlar. Ayda ne kadar para kazandığına bakıyorlar. Vır zıvır. Mesela böyle finansal geçmişlerine bakarak bir karar veriyorlar. Ancak bankanın elinde aynı zamanda şunlar da var: bu insan bir kadın mı erkek mi? Bu insan nerede doğmuş? Böyle çok fazla kişisel bilgi olduğunu düşünelim. Ve insanlar her zaman bu kararları finansal ya da objektif sayılara göre vermiyorlar. Bu zaten hepimizin bildiği bir şey. İnsanlar bu kararları bazen Belki eskiden çoğu zaman ön yargılarına göre karar veriyorlar. Belki mesela İstanbul'dan biri başvurduğunda Diyarbakır'dan başvuran birine göre daha şanslı oluyor. %100 olmasa da bir miktar daha şanslı oluyor. Veya bir erkek, çalışan bir erkek, çalışan bir kadından daha şanslı oluyor. Bunları düşününce kişinin profili, ilişkilendirilmiş karar, böyle bir veri tabanı olduğunu düşünürsek, bu veri tabanında insanların ön yargıları da vardır. Geçmişte daha çok vardır ancak günümüzde de olabilir. Şimdi banka bu veriyi alıp, bunlardan binlerce olduğunu düşünelim, bunları bir veri tabanı halinde bir yapay zeka modeline verse, bu yapay zeka modeli artık kararları verse ileride, ne olacak? Yapay zeka modelleri ne görüyorsa onu yapıyor. Dolayısıyla geçmişte verdikleri, insanların verdikleri ön yargılı kararlar, belki ırkçı kararlar, belki insanın dini geçmişine göre yapılan kararlar bir şekilde şu anki yapay zeka modellerinde de yansıtılıyor. Dolayısıyla onlar da ön yargılı olacak. Bu da çok büyük bir problem. GPT-3 gibi bir gülüp geçtiğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz. Hayatımızı mortgage alıp almama ihtimalini değiştiren bir olaydan bahsediyoruz burada. Artık hayatımız içine girmiş durumda. Tabii bu sadece bu alanda değil. Mesela polisin kullandığı yüz tanıma sistemleri var. Tarihe baktığımızda yüz tanıma sistemleri siyahlar konusunda ve beyazlar konusunda, beyazların yüzleri konusunda farklı çalışıyor. Beyazların yüzleri konusunda false positive dediğimiz bir A kişisini B kişisine yanlışlıkla mesela match etmesi. Bu beyazlarda siyahlara oranla çok daha az şekilde oluyor. Hatta bu yüzden mesela tutuklanan insanlar bile var. Bunun hikayeleri çıkmıştı geçenlerde New York Times'ta. Böyle düşünebiliriz. Yani yapay zeka artık hayatımız içine girdikçe bu tarz şeyler çok daha önemli hale geliyor. Bir de tabii şunu söylemek gerekiyor burada. Aslında bu da çok büyük bir yakında tartışmaya sebep olmuştu. GPT-3 modelinin yapısında, mimarisine baktığımızda herhangi bir ırkçı kemik yok yani içerisinde. Irkçılıkla alakası olmayan bir şey. Çünkü öyle bir mimaride öyle bir yer yok zaten. Ancak GPT-3'ün eğitildiği veride böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla GPT-3'ün bu çıktısında biz bunu görüyoruz. Bir de tabii şöyle bir şey var. Biz şimdi GPT-3'ün çok başarılı sonuçlarından bahsettik ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. YouTube'da ve Twitter'da görüyoruz bu sonuçları. YouTube'da ve Twitter'da daha çok genel olarak sosyal medyada gördüğümüz örnekler aradan seçilmiş örnekler. Çünkü orada bir etkileşim amacıyla insanlar bunları koyuyor tabii ki. Dolayısıyla GPT-3 ile etkileşirken mesela ilk 9 kere de belki hatalı sonuçlar verirse ya da mantıksız ve saçma cevaplar verirse 10. çok güzel bir cevap verirse insanlar o 10. görüyor. O ondan önceki 9 taneyi bir anda siliyorlar tabii. Bu sosyal medyada gördüklerimiz şüpheyle yaklaşmak lazım. Her zaman bu şekilde çalışmıyor GPT-3. Hatta gene Sam Altman'ın bir şeyini söyleyeceğim size. Diyor ki GPT-3 hype'ı yani spekülasyonu şu anda çok fazla diyor. Tamam çok etkileyici sonuçlar tabii ki ve insanların iltifatları için teşekkür ederim diyor. Ancak GPT-3'ün ciddi sorunları var ve bazen çok basit hatalar yapabiliyor diyor. Yapay zekanın geleceğini değiştireceğine eminim. Ancak GPT-3 daha yolun başında diyor ve çok daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor diyor. Sam Altman bunu söylüyor. Yani o kadar çok hype, o kadar çok spekülasyon yapılmış ki bunun üzerinde çok etkileyici sonuçlar tabii ki. Şu anda olduğundan daha iyi bir yerde görüyorlar insanlar GPT-3. Ama tabii ki GPT-3'ün çok başarılı bir model olduğunu, çok büyük bir mühendislik harikası olduğunu, dikkat edin mühendislik harikası diyorum bu arada. Çünkü GPT-1-2'den 3'e herhangi aslında paradigma değişikliği olarak bahsedebileceğimiz bir değişiklik, bir inovasyon yok. Buradaki değişiklikler daha çok işin mühendislik alanında. Daha büyük modeller, daha büyük bir veri tabanı ve bunun sonucunda daha iyi modeller ortaya çıkıyor ve çok daha fazla test edilmiş bir modelden bahsediyoruz. Ve teorik araştırma kısmındansa aslında işin biraz daha indi mühendislik kısmına yaklaşık. Ama genelde tabii GPT-3'ün çok başarılı, çok etkileyici bir model olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Şöyle bir örnek vereyim GPT-3'ün yaptığı hataları. Mantık hatalarını çok yapıyor GPT-3. Biraz önce bahsettiğimiz gibi atmasyon cevaplar veriyor. Örneğin Gwen Bramwen sanırım Galler'den kendisi GPT-3'e soruyor. Tost makinesi mi ağır yoksa kalem mi daha ağır? GPT-3 buna cevap verirken kalem diyor. Ancak daha sonra bu soruyu sormadan önce şunları söyleyince. Tost makinesi kediden daha ağırdır. Okyanus da tost parçasından daha ağırdır. Şimdi sana soruyorum. Tost makinesi mi yoksa kalem mi daha ağırdır dediğinde buna doğru cevap veriyor. Böyle dolayısıyla soruyu sorma şekline göre demin bahsettiğim gibi verdiğimiz örneklerle doğru cevapların sayısı artıyor aslında. Olasılığı artıyor. Ancak gene de GPT-3 mantık hatalarını çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bu bayağı şu andaki ticarileşmesinin önündeki en önemli problemlerden biri. Demin bahsettiğimiz ön yargı kavramıyla beraber. Bu konuda da Jordan Togelius isimli bir yapay zeka araştırmacısının son bir sözünü söyleyeceğim size. Şunu diyor. GPT-3 sınava çalışmamış zeki bir öğrenci gibi sallamayı çok iyi biliyor. Arada bazı gerçekler var, kıvırmalar, düpesiz yalanlar akıcı bir şekilde bize cevap olarak geliyor diyor. Çok doğru söylemiş. Zaten GPT-3'ün herhalde bir sonraki paradigma değişikliği anlamına gelecek. Breakthrough anlamına gelecek bir sonraki aşaması şöyle olacaktır. GPT-3 belli bir noktaya geldi artık dil öğrenme konusu. Ancak öğrendiği dili mantıklı bir amaç için kullanması lazım. Sadece konuşmak için konuşmaması lazım. Biz bunu alıp bir amaca yönelik bir ortamda kullanabilirsek, örneğin GPT-3'ü Google'da olduğu gibi bir veri tabanıyla ya da Wikipedia'da olduğu gibi insanların moderasyonundan geçen bir veri tabanıyla birleştirip burası üzerinden konuşarak şekle getirebilirsek, bu gerçekten game changer dediğimiz, hakikaten geleceği değiştiren bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Ve burada da artık konuşmayı bitirmek istiyorum. Zaten fark etmişsinizdir, çok yoruldum. Tek başına bölüm çekmek hakikaten çok zormuş. Bunu da söylemiş olayım yani. İnsanlar bu kadar süre nasıl konuşuyor hiç bilmiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum size. GPT-3'ü deneyin arkadaşlar. Ve internette okuduklarınızı, insanların yazdıklarını, post ettiklerine bir bakın. Gerçekten ilham verici kaynakları, kullanımları var. Ve en azından bir yapay zeka alanına girmeyi düşünüyorsanız, mesela NLP konusunda, Natural Language Processing alanına girmeyi düşünüyorsanız, şu anda geçmişe kıyasla çok daha kolay bir giriş şansınız var. Neden derseniz, eskiden NLP konusunda çalışmak için dil bilim üzerine bir bilgimizin olması gerekiyordu. Ablam muhtemelen bunu duyunca beni öldürecektir ama kendisi dil bilim üzerine çalıştığı için. Artık bu iş böyle değil. Eskiden dil bilim üzerine bilmeniz gerekiyordu. Kurallar üzerinden bir dil modeli oluşturuyordunuz ve bununla bir araştırma yapıyordunuz. Artık böyle değil. Özellikle yapay zekanın, daha doğrusu deep learning'in bu alana girmesiyle artık biz bunu sadece veri olarak görüyoruz. Ve tabi bu veriyi işleyecek programları oluştururken dil bilimden fikirler alıyoruz. Yani ben tabi bu alanda çalışmıyorum ama araştırmacılar dil bilimden tabii ki fikirler alıyorlar. Ancak artık dilin kurallarını bilmeye gerek yok. Her şeyi bir istatistiksel model olarak düşünebiliriz. Bu veriyi de mesela kelimeler arasındaki ilişkileri istatistiksel bir modelle öğrenebildiğimiz için artık kuralları bilmeden zaten biz bu modellerle ve bu modeller aslında daha önce de eğitilmiş modelleri alıp kullanabiliyorsunuz mesela. Böyle olduğu için dil bilim alanında çalışma yapabilmek şu anda gerçekten daha kolay. Ve tabii bunun şöyle bir dezavantajı da var. Çalışma yapmak artık çok daha kolay olduğu için, en azından bir şeyler alıp denemek, bundan bir sonuç çıkarmak çok daha kolay olduğu için iki farklı yolunuz var. Ya büyük bir yenilikle geleceksiniz, teorik bir yenilikle, ki bu noktada bayağı bir bilgi bilmeniz lazım bu alanda. Ama bu mümkün değil, ancak ilk başta yapılabilecek bir şeydi. Bir ikincisi, OpenAI'nin yaptığı gibi daha çok para koyup içine, daha büyük modellerle, daha yüksek kapasiteli modellerle daha iyi sonuçlar alacaksınız. Çünkü bizim alan özellikle yapay zeka veya deep learning, performansa dayalı makaleler çıkıyor şu son dönemlerde, aslında son birkaç senedir böyle. Dolayısıyla bu iki farklı yol var. Ha tabii şirketler de bu işe çok girdiği için ve şirketlerde yaptığınız işlerin orijinal olmasına gerek olmadığı için, çünkü kimse alıp yani deep learning mesela konusunda işte DeepMind'i çıkartırsanız, OpenAI'yi çıkartırsanız, belli başlı Microsoft Research'ı çıkartırsanız, insanlar makale odaklı yerine bir soruna çözüm bulmak için baktıkları için tabii orijinalliğe gerek yok. Dolayısıyla internette var olan deep learning modellerini alıp kullanıp bir sonuç bulabiliyorsunuz. Onlara ufak değişiklikler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bizim alana girmek hakikaten çok kolaylaşmış durumda. Çok güzel library'ler var. Biraz ben burada size bir satmış olayım. Umarım katılmayı düşünürsünüz diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.